Kutsal İsyan 3, 18. ayrım, sayfa 278. Mustafa Kemal Amasya'da ayın 25'inde Sivas'ta aleyhinde tehlikeli bir kımıldama başladığını haber almıştı. Bu haberi Sivas'tan İbrahim Talip Bey şifrelemişti. Mustafa Kemal ucunda bir tehlike sezilen nedenleri yerinde boğmak için hemen davranmak gerektiğini anlamış, her zaman olduğu gibi şimşek gibi karar vermişti. 25-26. gecesi yaveri Cevat Abbas Bey'i çağırmış ve sabahleyin gün ışımadan Amasya'dan güneye doğru yolculuğa çıkılacağını ve ona göre hazırlık yapılmasını emretmişti. Öbür yandan da 5. Tümen Kumandanı ve kurmay heyetiyle bir tedbir almak üzere davranmıştı. Bu tedbir şuydu. 5. Tümen Kumandanı hemen o gece en iyi subay ve eratından bir atlı piyade takımı hazırlayacaktı. Mustafa Kemal 26 Haziran sabahı Rauf Süreyya Yiğit ve Cevat Abbas Beylerle meşhur Benz otomobiline binerek Tokat'a doğru yola çıkacaktı. Çabucak kurulan atlı piyade takımı da aynı yönde yola çıkarılacak ve her an Mustafa Kemal'le bağlantılı bulunacaktı. Bu yolculuk hiçbir yana telgrafla bildirilmeyecek, Amasya'da da kimseye söylenmeyecekti. Mustafa Kemal, Rauf Bey ve öbür iki arkadaşıyla 25 Haziran 1919 sabahı Amasya dağlarının bütün koyu gölgelere boğduğu Amasya'yı arkada bırakarak henüz kuşlar uyanmadan yola düşmüştü. Yeşilırmak sağ yanda elma bahçeleri arasındaki yatağında sessizce akıyor, ara sıra ağaçların seyrekleştiği yerlerden birdenbire uzun bir cam şerit gibi parlıyor, sonra yine gözden siliniyordu. Sol yandaki yüksek dağlardan serin ve tatlı bir esinti geliyor, yolcuların endişeli düşüncelerle yanan alınlarını serinletiyordu. Carcurum kışlalarını sağda bırakarak tozlu ve bozuk yolda sarsılarak ilerlediler. Sığır ve koyun sürüleri ağır ağır otlaklara doğru gidiyordu. Amasya'ya giden eşekli, atlı ve yayan köylüler otomobildeki sarışın subayla arkadaşlarını merakla gözden geçiriyorlardı. Kazova'da yaman bir Haziran güneşi yediler. Turhal'a vardıklarında kahvelerin önünde sıralanmış ak saçlı ve sakallı pirifanilerin çokluğuna şaşmaktan kendilerini alamadılar. Burada ölüm insanlara pek dokunmuyor muydu neydi? Gerçekten de bir yığın sağlam ihtiyar çubuklarını içerek nargilelerini tokurdatarak peykelerde oturuyor bu yeni yolcuları sakin bakışlarla süzüyorlardı. Yeşilırmak biraz aşağıdaki bol ve zengin söğütlük içinden yine sonsuz akışını sürdürüyordu. Mustafa Kemal'le arkadaşları akşama doğru Tokat'a girdiler. Amasya gibi iki yandan dağlarla çevrilmiş büyük bir sel yatağına benzeyen şehre girer girmez Mustafa Kemal'in ilk işi telgrafhaneyi kontrol altına aldırmak olmuştu. Gidişinin Sivas'a olduğu gibi hiçbir yana da bildirilmemesini sağlamak istiyordu. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla 26-27 gecesini Tokat'ta geçirdi ve Sivas valisine oraya yollandığını bildiren açık bir telgraf çekerek 27 Haziran sabahı Yenihan Çamlıbel üzerinden yola çıktı. Sivas'a otomobille 6 saat çekiyordu. Telgrafın 6 saat sonra çekilmesini emretmişti. Araba Tokat yokuşunu çok zorlukla çıkmış, Yenihan'a doğru ve oradan ötede de epeyce düzlükte yol almış, Çamlıbel denen ve meşhur Köroğlu ile ilgili olduğu söylenen dolambaçlı daracık ve dik yokuşa tırmanmada acı acı homurdanıp tıksırmaya başlamıştı. Yolcular yukarı yürüyerek çıkmışlar, tepede Köroğlu çeşmesinin başında yine ihtiyar benze kavuşmuşlardı. Ortalama yükseklikteki bir sıra yaşlı tepeler yemyeşil ve genç çamlıklarla örtülüydü. Çamlıbel'in güneyinden aşağı yine yılan kavi inen yol, tepelerin bitiminde tipik ağaçsız kel topraklara giriyordu. Artık buradan ötesi Sivas'ın sarı bozkırlarla çevrili geniş ekin tarlaları ile birleştiği sınır üzerinden bir yaylım ateş gibi keklik sesleri geliyordu. Açık buğusuz bir mavilikle örtülü gökyüzü güneş ufukla yayla üzerinden gözü ve gönlü doyuruyordu. Otomobilin gürültüsünden yollardaki at fışkıları içinde arpa arayan başı kâküllü tarla kuşları havalanıyordu. Ekinsiz çorak topraklarda otlayan koyun sürülerinin köpekleri ağız dolusu havlayarak yıldırım gibi otomobilin üzerine atlıyor, kimi zaman otomobilin üstü açık olduğundan tehlike bile yaratıyorlardı. Yollarda tek tük kağnılar, şalvarlı kadınların ve keçi kılından şalvarlı erkeklerin önünde uzun, yanık gıcırtılar çıkararak ağır ağır Sivas'a doğru yol alıyor, erkekler paşa ile arkadaşlarını ellerini göğüslerine bastırarak selamlıyorlardı. İhtiyar Benz artık yaylanın sapsarı tozundan hem kendi boz bir renge bulanmış hem de binicilerini toza dumana batırmış olarak Sivas'a girmek üzereydi. Numune çiftliğinin hemen yakınlarında Sivas'tan bütün hızıyla gelen bir otomobille karşılaşarak duruvermişti. Bu Mustafa Kemal ile karşılaşmak üzere yola çıkan İbrahim Talip Bey'in otomobiliydi. Otomobilden inerek çiftlik yapısının avlusunda birkaç dakika oturup dinlenmişlerdi ki bu sırada Talip Bey Mustafa Kemal ile Reşit Paşa'nın kendisini biraz alıkoymak isteğini anlatıvermişti. İşte bunun üzerine kafasında bir kuşku şimşeği çakan genç paşa yerinden fırlamış ve "Öyleyse çabuk otomobillere ve Sivas'a!" diye bağırmıştı. Onlar otomobillere binmek üzereydiler ki Reşit Paşa'nın otomobili çıka gelmiş ve hep birlikte Sivas'a yollanmışlardı. Numune çiftliğinden biraz ayrıldıklarında karşıdan eski ve büyük bir yayla şehrinin panoramasıyla karşılaştılar. Yeşillikler içine gömülmüş koskoca bir şehir, ekin tarlalarının kıyısına dek yayılmıştı. Daha yaklaşınca bu yeşilliği meydana getiren nesnenin Sivas'ın meşhur kabakları olduğunu anladılar. İşte göründü Sivas'ın bağları, hikayesini anlatarak gülüştüler. Suları çok bol olan şehir çok güzel kabak yetiştiriyordu. Orta direği kabaktan yapılan Orta Anadolu köyleri için en değerli ağaç kabaktı. Kabakların görünüşü bitip de sağ yandaki lisenin önünden geçen yolun başlangıcına vardıklarında bütün Sivas halkını orada toplanmış buldular. Kara ve alaca çarşaflı genç ve yaşlı kadınlar, ak sarıklı hocalar, kavun içi abani sarıklarını, kırmızı feslerini dolamış sayak pantolonlu hacılar, çoluk çocuk zaten dar olan tozlu yolun her iki yanını iki sıra halinde doldurmuş, adı bunca gürültüler çıkarmış olan paşayı görebilmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Üçüncü kolordunun bulabildiği bütün askerler ve subaylarsa en başta yenilmiş bir memleketin askerleri olduklarını unutmuş görünerek Sarışın Paşa ile arkadaşlarını dimdik selamladılar. Mustafa Kemal bu karşılamaya sonsuz sevinmişti. Hemen otomobilinden indi, arkadaşları da inerek askeri ve halkı selamlayarak yürüyen paşanın ardınca ilerlediler. Mustafa Kemal Paşa sonradan tarihi olaylara sahne olacak olan liseyi sağında bırakarak meydana geçti ve hükümet konağının kocaman yapısından biraz aşağıda tam dört yol ağzındaki 3. kolordu merkezine gitti. Hepsi kolordu merkezine girmişlerdi ki Mustafa Kemal'in kolordu subaylarından birine şu emri verdiği işitildi. Burada bulunan Harput valisi Ali Galip'le onun İstanbul'dan beraber getirdiği kimseleri hemen buldurun, buraya getirin. Ali Galip Bey'in beraberindeki ta İstanbul'dan getirdiği kuşkulu adamlar 10 kişiydi. Aradan çok geçmemişti ki askerler ve subayların önlerine kattığı Ali Galip Bey ile adamları kolordudan içeri girdiler. Mustafa Kemal Paşa hükümet meydanına bakan geniş ve aydınlık kumandanlık odasındaki masanın başında oturmuş onları bekliyordu. Geldiklerini görünce hepsini odaya aldırıp karşısına dizdi. Yüzünden düşen bin parça olurdu. Kaşları çatılmış, yüzü asılmıştı. Bu durumda Ali Galip Bey yerden yere çarptı, batırıp çıkardı. Kelimelerin silleden farkı yoktu. Sivas'ta günlerdir çevirdiği iğrenç dolapları bir bir sayıp döküyor, tükrükten beter hakaretler Harput valisinin yüzüne yağmur gibi yağıyordu. Onları oturtmamış hala ayakta tutuyordu. Genç paşa karşısındakileri yerden yere vururken sırasını düşünüp milli hareketin niteliği ve kutsallığı üzerine de çok güzel sözler söylüyordu. Bu utandırıcı hırpalama karşısında put gibi duran Ali Galip süt dökmüş kediye benziyordu. Reşit Paşa da bu hakaret yağmurunun Ali Galip Bey'in yüzüne nasıl yağdığını seyredenlerdendi. Bu süt dökmüş kedi benzetisi de onundu. Ali Galip Bey ne yapacağını ve ne diyeceğini büsbütün şaşırmıştı. Yalnız kuruyan dilini damağını ıslatmaya çalışıyor, büyük bir korku içinde yutkunup duruyordu. Mustafa Kemal tam 20 dakika Ali Galip Bey'i hırpaladıktan sonra elindeki iri taneli tesbihini yanı başındaki etajerin üzerine fırlatırcasına bıraktı ve sözünü şöyle sürdürdü. Askerler mert olur dedi. Türk askeri ise mertlerden mert ve pek civan mert olur. Siz cihanın kabul ettiği bu kaideyi istisna mı teşkil ediyorsunuz? Yoksa ordudan ayrılmakla Türk askerine mahsus bütün kıymetlerden de uzak mı düştünüz? Nedir bu yaptığınız? Kime ve kimlere hizmet yahut kime ve kimlere ihanet ediyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Ali Galip Bey kendini savunmak için ağzını açacak oldu. Mustafa Kemal ona ağız açtırmadı. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Size daha ağır muamelede bulunabilirdim dedi. Mütekâit bir asker olduğunuza hürmet gösterip bu kadarla iktifa ediyorum. Şu kadar ki aklınızı başınıza almaz, haddinizi tanımaz, dilinizi de kısmazsanız akıbetiniz vahim olur. Haydi buyurun, yerinize gidin. Derin derin düşünün. Harput'a mı gitmek, geri İstanbul'a mı dönmek lazım olduğunu kararlaştırın. Yalnız şunu unutmayın ki Anadolu'da sizin gibilerin ve efendilerinizin düdüğü ötemez. Artık bu zehirli paparayı yedikten sonra Ali Galip Bey'in ilk fırsatta kapağı İstanbul'a atacağı sanılıyordu. Hiç de böyle olmadı. Mustafa Kemal'in paparasını yedikten sonra arkadaşlarıyla birkaç saat ortadan kaybolan Ali Galip Bey yatsıya doğru tek başına Mustafa Kemal'le görüşmek üzere kolorduya gitti. Mustafa Kemal, Rauf Bey, Reşit Paşa ve Süreyya Beylerle Kolordu'dan kimi subaylar oturmuş konuşuyorlardı. Bu sırada Ali Galip Bey'in gizli ve önemli bir şeyler söylemek için geldiğini Mustafa Kemal'e bildirdiler. Oturanlar şaşkın şaşkın birbirlerinin yüzüne baktılar. Bu da ne demekti? Reşit Paşa, adam belki de gizli bir şey söyleyecektir diye kalkıp usulca dışarı çıktı. Bu anda Ali Galip ile yüz yüze geldi. Adam çok düşünceli ve heyecanlı görünüyordu. Reşit Paşa dikkat etti, Ali Galip hem sofada volta vuruyor hem de ceketinin düğmelerini ilikleyerek huzura girmeye hazırlanıyordu. Reşit Paşa ona selam vererek ''Nasılsınız?'' dediyse de konuşmalarına zaman kalmadı. Cevat Abbas Bey dışarı çıkarak ona ''Buyurun'' dedi. Onu odaya soktu. Rauf Bey ve ötekiler de dışarı çıktılar. Ali Galip Bey istediği gibi Mustafa Kemal ile baş başa kaldı. Yorgun adamı bin türlü yalan dolanla sabaha dek lafa tuttu. Görünüşe aldanılmamasını, kendisinin de bu uğurda çalışmak üzere Anadolu'ya gelmiş olduğunu, öyle iblisçe ve aldatıcı bir konuşma düzeniyle anlattı ki, en sonra genç yorgun uykusuz paşa onun sözlerine kandı ve Harput'a vali olarak gitmesine izin verdi. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir, Aydın. Albay Şefik Bey 27 Haziran 1919 günü atına atlayarak Menderes Köprü başına varmak üzere Çin'deki askerlik şubesinde kurduğu 57. Tümen Karargahı'ndan ayrıldı. Her günü şaşırtıcı olaylarla dolu zaman herkes gibi onu da şaşırtmamış değildi. Yine de kendi direnciyle davranabilecek durumdaydı. Olaylar onun karşısında öyle sıralanmıştı ki artık yapacağı bir işi başka bir başa danışmadan yapabilecek bir duruma gelmişti. Son günlerde Aydın yönünden Anadolu'nun içerilerine sokulup tutunmaya çalışan bütün Yunan birliklerini sık baskınlarla yerinden söküp atan kanunsuz Aydın çocukları, yiğit efeler ve zeybekler doğrudan doğruya onun kafasından çıkan direktiflerle işe koyulmuşlardı. Malkoç Köprüsü baskını, Nazilli baskını ve bu arada Aydın'ın doğusunda ve batısındaki birçok demiryolu köprülerinin atılması hep Çin'deki İtalyan bölgesinde alçak gönüllü bir tümen kumandanı sessizliğiyle pusmuş olan Şefik Bey'in başının altından çıkıyordu. Bu işleri yapan genç efeler ve subaylar şerefli birer kahraman olarak dillerde gezmeye başlarken Şefik Bey küçük karargahında doğacak daha büyük belalar ve olaylar için sessiz sedasız planlar tasarlıyordu. Bugün Menderes Köprü başında mevzilenmiş olan 175 alay kumandan vekilinden aldığı haber çok ilginçti. Sözde Aydın'a 150 kişilik bir İtilaf Devletleri subay ve er kadrosu gelmiş, Yunan birliklerinin bırakıp kaçtığı karakolları teslim alıyordu. Bu da ne demekti? İşte kendisini ve atını terleten bu durgun Haziran gününde Çin'e Aydın yolunu tepmesi bundandı. Yolun birkaç yüz adım ötesinden batıya doğru yemiş bahçeleri ve söğütlükler, kavaklıklar arasından sarımtırak suyuyla küçük Menderes ırmağı akıyordu. Yol kıyılarına yerleştirilmiş kocaman küpler küçük Menderes'in bulanık suyuyla dolduruluyor, gelip geçen susuz yolcular tasları doldurarak bu sudan içiyorlardı. Çok eski zamanlardan beri süre geldiği anlaşılan bu güzel gelenek yüzünden susuz yolcular biraz ötedeki ırmaktan avuçlarıyla su içmekten kurtuluyorlardı. Şefik Bey kalpağını çıkararak sık sık elinin tersiyle alnının terini silerken yoldan gelip geçen deve kafilelerini, bisikletli ve atlı İtalyan askerlerini, tek tük yolcuları inceleyerek süzüyor, aklında da hep o yeni aldığı haber dolaşıp duruyordu. Albay Şefik Bey Büyük Menderes Köprü başındaki müfrezelerin yanına vardığında ikindi olmuştu. Menderes ırmağı sıcaktan kaynayan düz ovanın ortasından serin ve bulanık sularıyla sürüklenerek geçip gidiyordu. Sırtını yüksek ve yemyeşil dağlara yaslamış olan Aydın şehrinin camları ikindi güneşinde uzaktan uzağa parlıyordu. Gemi denen kocaman salla karşıya geçen albay, binbaşı Hacı Şükrü Bey ve arkadaşlarınca karşılandı. Köprü başında yuvalanmış olan küçük birlikler ve çetelere toptan binbaşı Hacı Şükrü Bey ile topçu binbaşısı Hakkı Bey kumanda ediyordu. Şefik Bey yuvalanmış olan kuvvetleri gözden geçirdi. 175. alayın 50 kişilik 1. taburu, bir makinalı tüfek bölüğü, bir dağ obüs takımı, Muğla'dan ve Çin'den gelen gönüllüler, Söke'deki 175. alayın 30 kişilik 2. taburu bağrasındaki 40 kişilik bir piyade birliği, 17. kolordunun mızraklı süvari bölüğü, Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu Hüseyin Efe çetesi, Komiser Hamdi Bey çetesi, Denizli yedek subayları müfrezesi, Topçu Yüzbaşısı Fehmi Bey kumandasındaki Tavaslı Ömer Ağa müfrezesi ya da Menderes Güneşi, 9'u Mehmet Efe müfrezesi, Mesutlulu Meslan Efe müfrezesi, Teğmen Kadri Bey müfrezesi, 20-21 Haziran'da Söke Aydın arasındaki Erbeyli istasyonuna bir baskın yaparak bir Efsun bölüğünden 70'ini öldürmüştü. Sarayköy müfrezesi, emekli yüzbaşı İbrahim Bey müfrezesi, bu yaşlı subay Aydın Savaşı'nda şehit düştü. 175. Alay'ın Sarayköy'deki 3. taburu, 42 kişilik süvari bölüğü ve bir takım sahra topçu bataryası karakolları boşaltarak Aydın şehrinin içine çekilen düşman kuvvetlerinin çevresini her yandan çevirmiş durumdaydı. Albay Şefik Bey'in yakından kontrol ettiği Menderes Köprü başındaki kuvvetler Yunanlıların gözüne en çok çarpanlardı ve gerçekten de buradaki birkaç yüz kişilik kuvvet bir akıncı ruhu ile dopdoluydu. Şefik Bey İtilaf Devletleri'nin Yunanlıların koruyamadığı Aydın karakollarını kendi asker ve subayları ile doldurmasına çok önem verdiğinden yeni bir haber alabilmek için çırpınıyordu. Buna çok önem verişinin nedeni açıktı. Aydın çevresindeki milli kuvvetleri Aydın üzerine akına kaldırmayı düşünüyordu. Yunanlılardan başka bir de İngiliz, Fransız kuvvetleriyle boğuşmak mı gerekecekti? Albay Şefik Bey Çanakkale'de bu düşmanlarla göğüs göğüse süngü savaşları yaptığı günleri andı. Ne korkunç günlerdi o günler. Tarih bir kez daha yeniden mi başlıyordu? 1914 yılıydı. Şefik Bey'in 27. Piyade Alayı Maydos'a yerleşmişti. Bu alayın görevi Kabatepe-Arıburnu arasındaki deniz kıyısı parçasını herhangi bir çıkarmaya karşı korumaktı. 1915 yılı Nisan'ının 25. günü alacakaranlıkta kıyamet kopmaya başladı. Yer gök sarsılıyordu. Düşmanın en büyük, en korkunç savaş gemileri yan yana dizilmiş savurdukları en iri mermileriyle o küçük kara parçasını hallaç pamuğu gibi atıyorlardı. Mermi yağmurunun çelik perdesi arkasında ilk düşman askerleri Türk toprağına ayak basmıştı. İngiliz ve Fransız askerleri Arıburnu Seddülbahir Kumkale'de karınca gibi kaynamaya başlamıştı. Sandallar karaya durmadan asker döküyordu. 27. Alay Kumandanı Şefik Bey hemen bağlı olduğu 9. Tümen Kumandanlığı'na bir haberci göndermişti. Alay harekete hazırdı. Bu çıkarma bir oyalama değildi. Gerçekti. 2. Tabur kumandanından aldığı bilgi bunu gösteriyordu. Haberci ile gönderdiği bu bilgiyi telefonla da ayrıca bildiren Şefik Bey, 9. Tümen kumandanından sabahleyin saat 5.45'te telefonla hareket emrini almıştı. İki piyade taburuyla bir makineli tüfek bölüğü şimşek gibi çıkarma yerine doğru yönelmişti. Bu kuvvetler Mustafa Kemal'in sonraları savaşı yönettiği bir yer olarak Kemal Yeri adını alan topçular sırtına vardığında düşmanın epeyce içerilere sokulduğu görülmüştü. Düşmanın sol kanadı kılıç bayırına, sağ kanadı da kanlı sırta dayanmıştı. Şefik Bey dürbünüyle çıkarma yeriyle denizin üzerine şöyle bir taramış ve şu kanıya varmıştı. Kıyıya pek yakın bulunan 26 çıkarma gemisi durmadan karaya asker döküyordu. Olsa olsa bu saate dek çıkarılan asker sayısı 13 bin kişi olabilirdi. Alayın 2 bin kişisiyle bunca kalabalık bir düşman kuvveti denize dökülemezdi. Bunun için ihtiyattaki 19. tümenin yardıma koşması çok iyi olurdu. Bu tümen boğaza hakim olan Koca Çimen Dağı yönünden yürütülebilirdi. Şefik Bey'in bölgesine en yakın olan kuvvet Yarbay Mustafa Kemal'in kumandasındaki bir ihtiyat tümeniydi. 19. tümen Şefik Bey'in sağ kanadına yetişinceye dek düşmanı Conk Bayırı ve Kabatepe'ye çıkarmaktan alıkoymalıydı. Bunun için gerekli olan da geniş bir cephe saldırısıydı. İlerleyen düşmanın her noktasına yöneltilecek bir saldırı onu şaşırtıp olduğu yere mıhlar ve gelecek kuvvetlere zaman kazandırabilirdi. Bu kararı veren Şefik Bey hemen Maydos'taki 9. Tümen Kumandanlığı'na düşmanın Arıburnu sırtlarını işgal ettiğini, Arıburnu ile Kocadere arasındaki sırtlardan taarruza başlayacağını bildirmiş ve Koca Çimen Dağı'nın çabucak 19. Tümence tutulmasını istemişti. Şefik Bey raporunu bir atlı haberciyle gönderdikten ve verdiği kararı telefonla bildirdikten sonra hiçbir emir beklemeden 27. alayı toptan üstün düşman kuvvetleri üstüne saldırtmıştı. Güneş batıncaya dek göğüs göğüse yapılan korkunç süngü savaşlarından sonra alayın iki taburu karşısındaki 8 bin düşman askerini yerlerinden söküp atmıştı. Bu sırada 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal de Yarımada'nın ve paytahtın kaderiyle ilgili büyük bir iş olduğunu anlayarak hiç kimseden emir almadan 27. Alay'ın kana boyadığı sırtlara tümeniyle yetişmiş ve Conk Bayırı'na tırmanmaya başlayan düşmanın sol kanadına 57. Piyade Alay'ını bir süngü ormanı halinde saldırtıvermişti. Korkunç savaş meydanında yalnız başına ve komutansız kalmış olan Şefik Bey, Mustafa Kemal yetişir yetişmez hemen ona cephesindeki olaylar üzerinde bir rapor sunmuş ve onun kumandası altına girivermişti. 27. Alay'ın 2 taburuyla 19. Tümen'in 3 taburu o gün el ele vererek sanki düşmana bir süngü oyunları estetiği göstermiş, karanlık her iki ordu ölü ve yaralılarının üstünü kalın battaniyesiyle örtünceye dek bu süngü bayramı sürüp gitmişti. Artık savaş salt yarbay Mustafa Kemal'in kumandası ve kontrolü altında sürüyordu. İri yarı, uzun boylu, çoğu okumuş ve iyi eğitimli 15 bin tutarında Avustralyalı ve Yeni Zelandalı İngiliz askeri deniz kıyısında uzanan ince bir toprak şeridine dek kanlar içinde sürülmüş atılmıştı. Kemal yerinden bu karaya yapışmış, düşman yığınları üzerine dikilmiş iki keskin mavi göz, bunları tam 7 ay manyetize eder gibi oraya mıhlamıştı. Bu mıhlanış olayı çelik yağmurlarının senfonik uğultu ve ıslıkları altında sürüp gitmiş, Şefik Bey'in 27. alayı da tam 7 ay en ön planda durup dinlenmeksizin düşmanla en çetin durumlarda dövüşüp durmuştu. Çanakkale savaşlarının en gerçek cehennemini Şefik Bey'in alayı yaşamıştı. Bu yiğit alay öyle güçlükler içinde bir destan yaratmak zorunda kalmıştı ki en sonra başkumandan vekili Enver Paşa da bu destanı işitmiş ve görmüş, 27. alayın sancağına altın ve gümüş harp imtiyaz madalyalarını kendi eliyle takmıştı. Şefik Bey Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığı'na atandıktan sonra onun yerine 19. Tümen Kumandanlığı'na getirilmiş, İngilizler Gelibolu Yarımadası'nı boşaltıp gidinceye dek bu tümenin kumandanlığını yapmıştı. Çanakkale Savaşı'ndan sonra tümeniyle birlikte Karlı Gariça cephesine gönderilen Şefik Bey, orada da parlak bir kumandan olduğunu göstermiş, tam sırasında yaptığı birçok karşı saldırılarla üstün Rus kuvvetlerini her zaman geriletmişti. Alman Ordular Grup Kumandanlığı onun bu başarısını görerek değerlendirmişti. Albay Şefik Bey 1917 yılında Antalya'daki 57. Tümen Kumandanlığı'na atanmıştı. 1918 Kasım'ında Mondros bırakışmasının yapılmasıyla Şefik Bey'in 57. Tümeni Aydın'a alınmış, böylece kader onu en civcivli bir savaş bölgesinin içine atmıştı. Burada Şefik Bey dağılmış ordu döküntülerinden, çetin ve yiğit Efe eşkıyalarından, Aydınlı şehirli ve köylülerden meydana getirdiği ilk milli kuvvetle bir kez daha azgın düşmanların karşısına dikilecekti. Bırakışmadan 57. Tümen karargahı Aydın'ın içindeydi. Birlikler çok dağınıktı ve uzak yerlerde bulunuyordu. 175. alay ile topçu taburu Aydın'ın içinde ve Denizli'de bulunuyordu. Alaylarda küçük birlikler halinde dağıtılmıştı. En kuvvetli 135. alay Sisam adasından Türkiye'ye geçen ve yerli Rumlarla güçlenen kalabalık çetelerin kovalanmasıyla uğraşıyor, bu yüzden de çok dağınık bir durumda bulunuyordu. 175. alayda demir yolu boyunca ufak birlikler halinde yayılmış ve dağılmıştı. O da eşkıya ile uğraşıyordu. Bu yüzden gerçek bir güç olmaktan çıkmıştı. Aydın'ın içinde yalnız zayıf bir tabur barınıyordu. Şefik Bey modern Yunan ordusu İzmir'den Aydın'a doğru yola çıktığında bu duruma bakıp eli çenesinde derin derin düşünüyordu. İşin açıkçası ortada tümenin ardından başka bir şey yoktu. Hazari gücü 200'er kişi olan alaylar bölününce birer avuç insan varlığı durumuna düşüyordu. Düşman hiç şaşmadan geçtiği yolları sağlamlayarak Aydın'a doğru yaklaşıyordu. 17 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetleri Urla, Çeşme, Seferihisar'ı işgal etmişti. Tam bu sırada İtalyan ordu birlikleri de Söke'ye girmişti. Yunan işgal kumandanı Zafir Yos, Rum eşkıyasının Seydiköy, Develi, Cuma Ovası'nda Müslüman halka zulüm yaptığını bahane ederek sözde bunu önlemek üzere 4. Piyade Alayı'ndan bir birlik ile Tümen Süvari Bölüğünü Develi yönünde ileri sürmüştü. Albay Zafir Yos'un asıl amacı Söke'yi işgal eden İtalyanların bir olup bittiğiyle Aydın'ı işgal etmelerinin önüne geçmekti. Oysa Söke'yi alan bu 200 kişilik İtalyan kuvvetinin Aydın'ı işgal etmeye niyeti yoktu. Büyük Menderes Irmağı onların işgal bölgesini zaten kendiliğinden ayırmıştı. Albay Zafir Yos'un elindeki kuvvet bir tümenlikti. Tümen kumandanı İzmir'deki 56. Tümenden kaçıp içerilere gelen 2000 silahlı Türk piyadesiyle 150 Türk süvarisinin Cuma Ovası köylerinde oluştuğunu bildiren tatsız bir haber almış, bu yüzden de yürüyüşün hızını azaltmak zorunda kalmıştı. Gerçek hiç de böyle değildi. Bütün bu köylerde 20 Türk askeri bile yoktu. Yalnız köy bekçilerinde martinler vardı. Aydın'ın işgaline çok önem veren Yunan kumandanlığı Develi ve Seydiköy'ü aldıktan sonra Torbalı'ya da işgal etmek gerektiğini düşünerek biraz zaman kazanmaya çalıştı. İzmir'deki 1.38. Efsun alayında bir taburu Develi köyüne gönderdi. Bu tabur 20 Mayıs 1919'da Torbalı'yı işgal etti. Artık aydına gelmişti. Albay Zafer Yosta Ayvalık'tan işgalini sağlamak için Venizelos'un uydurduğu bahanelere benzer yalanları üst üste uydurarak Anadolu'nun en güzel şehirlerini armut toplar gibi birbiri peşinden işgal etmek yolunu tutmuştu. Torbalı'dan sonra Aydın içinde şöyle bir bahane uydurulmuştu. Sözde Aydın dolaylarında 4000 milisle 2000 nizami orduya bağlı asker toplanmıştı ve yine sözde bunlar Aydın'ın içinde ve dolaylarında oturan Rum halkını boğazlama ve mallarını yağmalama hazırlanıyordu. Oysa Aydın'da durum tam tersineydi. Kimi aydınlar ve subaylar felaketin her an yaklaştığını görerek karşı koymak için hazırlanılması üzerine ilk adımı atmışlardı ki Aydın eşraf ve zenginleriyle Hürriyet ve İtilaf Partisi ilgilileri bu milli kıpırdanışın karşısına bir umacı gibi dikilivermişlerdi. Bunlar şöyle zararlı bir propaganda yapıyorlardı. Eğer Aydın'ın savunmasına kalkışılırsa Yunanlılar İzmir'de yaptıkları gibi Bura halkını da kesip biçeceklerdi. Onun için halk işgali sessizce karşılamalıydı. Büyük toprak sahibi eşraf şehrin birçok memurlarını da kendi saflarına çekmiş ve hep beraberce fakir Aydın halkını parmağını kımıldatamayacak derecede zehirlemişti. Aydın metropolidi ve yerli Rum eşraf, Türk eşraf ve Hürriyet ve İtilaf partililerle el ele vermiş ve aynı amaç çerçevesinde kenetlenmişlerdi. 18. ayrımın sonu sayfa 392.